Tanrı sözünden, kutsal kitaptan yorumunu yapmakta olduğumuz Amos kitabının birinci bölümüne başlıyorum değerli dinleyicilerimiz. Amos, Tanrı'dan bir mesajı olan korkusuz bir insandı. Amos, sadece kuzeydeki İsrail krallığındaki Beyt El'e geldiğinde tanınmayan biri değildi. Günümüzde de çok iyi bilinen bir peygamber değildir. Aslında kutsal kitap zamanında yaşayan Amos'u Hoşea peygamber ile bağlantılamalıyız. Bu iki peygamber aynı zamanda yaşamışlardı ve birbirlerini tanıdıklarından eminim. Hoşea peygamberin mesajı Tanrı'nın sevgisini vurguluyordu ama bu aynı zamanda yargılamayı da tasarlayan bir sevgi tanrısı idi. Amos peygamber Tanrı'yı yargılamaya yönelten yüce adaleti ve bükülmez doğruluğundan söz etti. Amos peygamberin bir dünya görüşü global yani ilkeli bir kavram taşıdığını görmek çok şaşırtıcıdır. İlk olarak İsrail ulusunu çevreleyen uluslara hitap etti. O zamanın büyük dünya güçlerinden söz etti. Bu tek başına benzersiz bir şey değildi. Daha sonraki peygamberler Yeşaya, Yeremya, Hezekiel ve Daniel de bunu yapmışlardı. Ama bu diğer peygamberlerin yöntemi Tanrı'nın yargısından ilk önce İsrail ulusuna söz etmek ve ondan sonra diğer ulusların yargısı konusunu ele almaktı. Amos bu yöntemi değiştirdi. İlk olarak Tanrı'nın çevredeki ulusları yargısından sonra İsrail'in yargısından söz etti. Amos peygamber, Tanrı'nın Suriye'yi, Filistin'i, Fenike'yi, Edom'u, Ammon'u ve Muav'ı yargılayacağını söyleyerek Beyt El'de ilk kez konuştuğunda herkes kralın tapınağına doluştu. Gerçekten de kalabalıkları çekiyordu. Anlamamız gereken nokta halkın, onun Muavlıların günahları hakkında vaaz verdiğinden ötürü mutlu olduğu ama kendi günahlarından söz etmesini istemeyişiydi. Günümüzde bile vaizin 4 ya da daha çok 1000 yıl önce Muavlıların işlediği günahlar hakkında vaaz vermesinden hoşlanan insanlar vardır. Ama halkın kendi günahlarından söz eden herhangi bir vaizin başı derttedir. Yani bir vaiz çıkıp da kendi topluluğunda insanlara direkt olarak hitap edip sizler günahlısınız dediğinde o vaizin başı derttedir. Bana öyle gözüküyor ki Amos ilk önce diğer uluslardan söz ederek büyük bir diploması göstermişti. Güzel konuşan biriydi. Çölden gelen köylü bir vaiz olduğu halde Shakespeare'inkine benzer bir tarzla konuşuyordu. Benim kanaatime göre harika bir vaizdi. Amos 1. bölüm 1. ayette şöyle diyor. Tekualı koyun yetiştiricilerinden Amos'un sözleri. Uzziya'nın Yahuda, Yehovaş oğlu Yarovam'ın İsrail kralı olduğu günlerde depremden 2 yıl önce Amos İsrail'le ilgili görümler gördü. Yehovaş oğlu Yarovam'ın günlerinde. Bu arada şunu belirtelim ki bu 2. Yarovam idi. Depremden 2 yıl önce diyor. Zekeriya da yaklaşık 200 yıl sonra bu depremden söz etmiştir. Yosefüs'e göre Uzziya'nın hükümranlığı sırasında gerçekleşmişti bu deprem. Burada önemli olan bunun bizim Amos'un Hoşea'nın zamanında yaşamış olduğunu, ilk peygamberlerden biri olduğunu ve kuzeydeki İsrail krallığına peygamber olarak yollandığını anlamamıza yardım etmesidir. Amos 1 ayet 2'de şöyle diyor. Şöyle dedi. Rab Siyon'dan kükürüyor, Yeruşalim'den gürlüyor, yas tutuyor çobanların otlakları. Karmel Dağı'nın dorukları kuruyor. Şöyle dedi, Rab Siyon'dan kükürüyor. Bu birçok bakımdan çok mecazi ve süslü bir dildir. Yuel de bu sözleri kullandığını hatırlayacaksınız. Bir aslanın avının üzerine atlarken çıkardığı kükreme sesini öneriyor. Amos'un mesajına bu şekilde başlaması, hitap ettiği kitlenin ilgisini iyice çeken bir yoldur. Tanrı'nın çevrelerindeki ulusların üzerine gelecek olan yargısından söz ediyor. Yas tutuyor, çobanların otlakları Karmel Dağı'nın dorukları kuruyor diyor. Belli ki o diyar üzerine bir kuraklık ve bir kıtlık, bütün diyarı saracak bir kıtlık gelmişti. İsrail'de Hayfa'nın bulunduğu Karmel oldukça güzel bir yer olduğu biliniyor. Bugün orası çok güzel, çalılar ve çiçeklerle doludur. Amos'un zamanında da öyle olmalıydı. Ama şimdi çok şiddetli bir kuraklığın geleceğini ve güzel Karmel'in kuruyacağını söylemektedir Amos peygamber. Aslında Amos peygamber aracılığıyla Tanrı'nın ruhu. Şimdi bu peygamberliğin Tanrı'nın İsrail'i çevreleyen ulusların üzerine gelecek yargısını ele alan bölümüne başlıyoruz. Amos adlı bu adam, bu peygamber bizlere bir dünya görüşü veriyor. Tanrı sözü eski antlaşmada bile Tanrı'nın sadece İsrail ulusunu değil, aynı zamanda Yahudi olmayan ulusların da Tanrısı olduğunu göstermektedir. Yeni antlaşmada, yani İncil'de bunu büyük bir açıklığa kavuşturan kişi Petrus'tur. Ve Tanrı ulusları yargılar. Lütuf günü olan zamanımızda Tanrı'nın insanları kendi ismine çağırmak gibi büyük bir amacı olduğu halde bu, onun ellerini bu dünyanın işlerinden çekmiş olduğu anlamına gelmez. Çünkü Tanrı ellerini bu dünyadan, bu dünya işlerinden çekmemiştir. Dünyadaki ulusların üzerine yine yargı getirir ve Amos adlı bu kitabın bu çizgide büyük bir mesajı vardır. Ele alınan ilk ulus başkenti Şam olan Suriye'dir. Üçüncü ayette şöyle diyor, Rab şöyle diyor, Şamlıların cezasını kaldırmayacağım. Çünkü günah üstüne günah işlediler. Demir düvenlerle Gilad halkını dövdüler. Şamlılar günah üstüne günah işlediler diyor. Amos bizlere onların günahlarının bir listesini vermeye çalışmıyor. Onların günahlarını teker teker sayabilirdi ama kötülük kaseleri dolmuştur. Ve Tanrı'nın Suriye üzerine gelmekte olan yargısını hiçbir şey engelleyemeyecektir. Çünkü demir düvenlerle Gilad halkını dövdüler. Bu Suriye'nin gaddarlığıydı ve bundan ötürü yargılanacaklardı. Bu düvenler keskindiler ve tahılları dövmek için kullanılmaları gerekiyordu. Gilad halkının bedenlerini bunlarla kesip parçaladıklarına inanılmaktadır. İkinci Krallar kitabı eski antlaşmadan 10. bölüm 32-33'te şöyle diyor. Rab o günlerde İsrail topraklarını küçültmeye başladı. Aram kralı Hazael, Şeria ırmağının doğusunda Gadlılar, Rubenliler ve Manaşelilerin yaşadığı bütün Gilad bölgesini Arnon vadisindeki Aruer'den Gilad ve Başan'a kadar bütün İsrail topraklarını ele geçirdi. Suriye önce bu oymaklara saldırıp onları yok etmişti. Amos, Gilad derken neyi kastetmektedir? Gilad, Ürdün nehrinin doğu kıyısındaydı. Galile denizine kadar uzanıyordu. Ruben, Gad ve Manaşe'nin yarım oymağı da Ürdün'ün diğer yakasındaydı. Suriye bunların hemen kuzeyindeydi ve onlara saldırdı. Ben bu programları hazırlarken bile antik zamanlardaki Gilad olan Golan Tepeleri etrafında Suriye ve İsrail sürekli mücadele etmektedirler. O zamanlarda Suriye Tanrı halkına saldırmış ve onları ezip geçmişti. Ve Tanrı onları zalimlikleri ve gaddarlıklarından ötürü yargılayacağını söylemektedir. Unutmayalım, Amos kitabı İsa'dan önce aşağı yukarı 8. yüzyılda yazıldı. Yani günümüzden aşağı yukarı 2800-3000 yıl kadar gerilere gidiyor. Amos 1, 4 ve 5. ayetlerde şöyle diyor. Bu yüzden Hazael'in evine ateş yağdıracağım, yakıp yok edecek ben Hadat'ın saraylarını, Şam'ın kapı sürgüsünü kıracağım, söküp atacağım Aven vadisinde oturanı, Beyt Eden de elinde asayla dolaşanı, Kire sürgün edilecek Aram halkı Rab diyor. Kral Hazael'in üzerine ve Ben-Hadad'ın saraylarının üzerine ateş yağacaktır. Eğer Şam'a gittinizse, özgün kenti özgün yerinde görmediğinizi bilirsiniz. Dünyanın en eski kenti olduğunu iddia eder ama o alanda birkaç değişik yerde kurulmuştur. Birkaç kez yanıp kül olmuştur ve bu da bu yanıp kül olmaların gerçekleştiği zamanlardan biridir. Aven Vadisi'nde oturanı söküp atacağım diyor. Beyrut'tan Şam'a giderseniz Baalbek adlı bir yerden geçersiniz ve Baalbek Aven Vadisi'ndedir. Buradaki kalıntılar görmeye değerdir. Romalılar burayı koloni yapmaya çalıştılar çünkü çok güzel bir bölgeydi. Buradaki tapınak kalıntıları buna kanıttır ama Baalbek yok oldu ve o büyük nüfus artık o alanda yaşamamaktadır. Kire, sürgün edilecek Aram halkı sözleri Asurlular tarafından esir alınacakları anlamına gelmektedir. Kir, Asur İmparatorluğu'nun bir bölgesiydi. Bu alanın coğrafyası hakkında bilgi sahibi olmak iyi bir şeydir. Çünkü bütün bu okuduklarımızı bizim için daha anlamlı kılar. Kutsal kitabı okurken var olmayan bir diyar hakkında ya da uzaydaki bir yer hakkında bir şeyler okumadığınızı hatırlamanız gerekir. Gerçekleri ele alır kutsal kitap. Evet, kutsal kitap cennetten söz ederken bile gerçek olan bir yerden söz etmektedir. Rab şöyle diyor, Gazelilerin cezasını kaldırmayacağım çünkü günah üstüne günah işlediler. Edomlulara teslim etmek için bütün halkı sürgün ettiler. Bu yüzden Gazze surlarını ateş yağdıracağım. Yakıp yok edecek saraylarını, söküp atacağım Aşdod'da oturanı. Aşkelon'da elinde asayla dolaşanı, elimin tersini göstereceğim Ekron'a, yok olacak Filistinlilerin arta kalanı. Egemen Rab böyle diyor Amos 1. bölüm 6 ve 8. ayetler arası. Gazelilerin günahlarından ötürü. Daha önce de söylemiş olduğumuz gibi bu, burada sayılamayacak kadar çok suçları olduğunu bildiren bir deyimdir. Suç, kaselerinin dolmuş olduğu anlamına gelir. Yani artık suç işlemede, günah işlemede bundan daha ileriye gidemezlerdi. Yani battıkça batmışlar. Gazze, Filistin ya da Filist İmparatorluğu'ydu. Filistinlilerin üzerine gelecek yargı köleler yaptıklarından ötürüydü. İsraillilerden belirli sayıda kişiler almışlar ve onları Edom'a ve Fenike'ye köleler olarak satmışlardı. Fenikeliler ticaretleriyle ünlüydüler ve savaş esirleri olarak aldıkları bu kişileri köle olarak satıyorlardı. Onları Akdeniz dünyasının her köşesine satıyorlardı. Tanrı bundan ötürü Filistinlileri yargılayacağını söylüyor. Bu programı yazarken değerli dinleyicilerimiz, bu programı çalışırken, yani Amos üzerine yaptığım bu çalışmaları kaleme alırken, Gazze şeridi diye bildiğimiz yerin hala bilinmeyen bir nicelik içermesi ilginçtir. Yani burası şimdi İsrail'in yönetimi altında olan Arap bir alandır. Bildiğiniz gibi İsrail bu alanda büyük sıkıntı yaşamaktadır. Ancak Aşdod ve Aşkelon hala İsrail'dedir. Günümüzde Aşdod'da büyük bir petrol rafinerisi vardır ve buraya yeni bir liman yapılmıştır. Büyük bir olasılıkla Hayfa'dan daha önemli bir liman haline gelecektir. Bence yeri Hayfa'nın yerinden daha iyidir. Aşkelon, Aşdod'un tam güneyindedir. Burada hala Samson'un içinde olduğu Dagon'un tapınağının kalıntılarını görebilirsiniz. Bunu Hakimler 16. bölümde okuyabilirsiniz. Bunların hepsi gerçek yerlerdir. Tanrı'nın yargısı bu yerlerin üzerine aynen Tanrı'nın geleceğini söylemiş olduğu gibi gelmiştir. Tanrı bu yüzden Gazze surlarını ateşe vereceğim ya da Gazze surlarını ateş yağdıracağım, yakıp yok edecek saraylarını demiştir. Hizkiya'nın hükümranlığının tarihsel kaydında şöyle okuyoruz. Gazze ve çevresine gözetleme kulelerinden surlu kentlere kadar her yerde Filistinlileri bozguna uğrattı. 2. Krallar 18. bölüm 8. ayet. Kayıt, Hizkiye'nin bu alanı nasıl yok ettiğini anlatarak devam eder. Gördüğünüz gibi Amos'un peygamberliği harfiyen yerine gelmişti. Yerine gelen peygamberliği içeren bu örnek, bu bölümü özellikle ilginç kılar. Tanrı'nın peygamberliklerini gelecekte de yerine getireceğini bize garanti eder ve bu bize bir aslında örnektir. Şimdi Fenike'ye karşı yargıya geldik. Onların üzerine gelen yargı sadece köleleri sattıkları için değil, Filistinliler köleleri Fenike'ye, Fenike'de onları dünyaya satıyordu ama yargı daha da önemli olarak İsrail'le olan antlaşmalarını bozdukları içindi. Sur kralı Hiram, Davut'un şahsi dostuydu ve yıllarca iyi bir dostluğun tadını çıkarmışlardı. Hiçbir İsrail ya da Yahuda kralı Fenike'ye karşı savaş açmamıştı. Şimdi Fenike antlaşmayı bozmuştu. Rab şöyle diyor, Surluların cezasını kaldırmayacağım. Çünkü günah üstüne günah işlediler. Bütün halkı Edomlulara teslim edip sürdüler. Dostluk antlaşmasını anımsamadılar. Amos 1, ayet 9. Günah üzerine günah diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, neden vermeyeceğim diyor. Herhalde 100 tane sayılabilirdi ama en büyük günahlarından bahsedecektir. Surluların cezasını kaldırmayacağım çünkü günah üstüne günah işlediler. Bütün halkı Edomlulara teslim edip sürdüler. Dostluk antlaşmasını anımsamadılar. Yani İsrail'le aralarındaki antlaşmayı bozdular. Bu yüzden Sur kentinin surlarına ateş yağdıracağım, yakıp yok edecek saraylarını diyor Amos 1. bölüm 10. ayette. İlk olarak Asurlular Sur'a saldırıyorlar ve kenti alamıyorlar. Bundan sonra Nebukadnezar'ın önderliğinde Kildanilerin kenti alıp almadıkları sorgulanmıştır. Ancak Nebukadnezar'ın surluları, Sur Fenikelilerin büyük bir kentiydi, kıyıya yarım mil uzaklıkta olan bir adaya sürdüğü kabul edilmektedir. Surlular burada bir kent inşa ettiler ve Nebukadnezar karadaki eski kenti yok etti. Yaklaşık 250 yıl sonra Büyük İskender geldi. Adadaki çok zengin kenti gördü ve ona bir geçit inşa etti. Bunu yaparak Hezekiel'in Tanrı'nın eski Sur'u tamamen yerle bir edip onu denize atacaklarını söyleyişini içeren peygamberliğini, Hezekiel 26'da bunu görüyoruz, yerine getirdi. İskender adaya bir geçit yaptı, onu aldı ve yok etti. Sur'un varlığını sona erdirdi. Amos'un Sur hakkındaki peygamberliği böylece harfiyen yerine gelmişti. Edom'a karşı yargı öç alıcı ruhlarından ötürüdür. Öcün ardında normalde kıskançlık bulunur. Edomlular kardeşlerini kıskanıyorlardı. Edom, Esav'ın soyundan ve İsrail Yakup'un soyundandı. Yakup ve Esav, İshak'ın ikiz çocuklarıydı. Yani Yakup ve Esav kardeştiler. Rab şöyle diyor, Edomluların cezasını kaldırmayacağım çünkü günah üstüne günah işlediler. Kılıçla kovaladılar kardeşlerini, acıma nedir bilmediler. Hep yırtıcıydı öfkeleri, sonsuza dek sürdü gazapları. Bu yüzden Teman'a ateş yağdıracağım, yakıp yok edecek Basra saraylarını. Amos 1, 11-12. Teman'da yer alan kayalara oyulmuş Petra kentinde yanabilen her şey yok edilmişti. Bozra'daki saraylar yok edilmiş ve ortadan kalkmıştı. Edom hakkındaki peygamberlik harfiyen yerine gelmişti. Öç alıcı ruhlarından ötürü yargı üzerlerine geldi çünkü kardeşleri İsrail'i kıskanıyorlardı. Şimdi Amonluların ulusu Ammon'a geldik. Dikkat ederseniz coğrafi olarak neredeyse bir halka yaparak hareket etmekteyiz. Suriye ile başladık, Fenike'ye geldik, Filistin'e gittik, sonra güneyde Edom'a gittik, şimdi de Ammon'dayız. Tanrı'nın Ammonluları yargılamasının nedeni neydi? 13. ayette şöyle diyor, Rab şöyle diyor, Ammonluların cezasını kaldırmayacağım çünkü günah üstüne günah işlediler. Surlarını genişletmek için Gilatlı gebe kadınların karınlarını yardılar. Ammonlular Şeria'nın doğu kıyısındaydılar ve İsrail'in Gilat diyarında olan 2,5 oymağıyla savaşmak üzere Suriyelilerle birleşmişlerdi. Bunu sınırlarını genişletmek için yapmışlardı. 14 ve 15. ayetler şöyle diyor: "Bu yüzden Rabbanın surlarını tutuşturacağım, savaş günü çığlıklarla, kasırga günü fırtınayla ateş yakıp yok edecek saraylarını. Krallarıyla görevlileri hepsi sürgüne gidecek, Rab böyle diyor. Rabbanın surlarını tutuşturacağım, ateş yakıp yok edecek saraylarını." Bu Tanrı'nın Amonlulara olan yargısıdır. Rabbe büyük bir kentti ve Amonluların başkentiydi. Daha sonra Grekler ona Filadelfiya adını verdiler. Kente Mısırlı Ptolemy Filadelfus'un adı verilmişti. Günümüzde Ürdün'ün başkenti Umman'dır. Orada tamamen yok olmuş geçmişin büyük uygarlığının kalıntılarını görebilirsiniz. Günümüzdeki Ürdün, Amonluların kalıntısı üzerine kurulmuştur. Tanrı'nın yargısının üzerlerine gelmesine neden olan günahı görmek için 2. Krallar 8'i açabiliriz. Hazael, Elişa'ya "Efendim niçin ağlıyorsun?" diye sordu. Elişa, "Senin İsrail halkına yapacağın kötülükleri biliyorum." diye yanıt verdi. Kalelerini ateşe verecek, gençlerini kılıçtan geçirecek, çocuklarını yere çalıp öldürecek, gebe kadınlarının karınlarını deşeceksin. Hazael, "Bir köpekten farksız olan bu kulun bütün bu işleri nasıl yapabilir?" dedi. Yani Elişa Hazael'e, "Sen ancak bir köpeğin böyle bir şey yapabileceğini söylüyorsun ama sen bunları yapacaksın," dedi. Hazael bir köpek miydi yoksa değil miydi? Orasını bilmiyoruz ama ancak bir köpeğin yapacağını söylediği şeyleri aynen yaptı. Bu ayetlerde İsrail oğullarına yapacağı şiddet dolu şeyleri okuyoruz. Çocuklarını yere çalıp öldürecek ve gebe kadınların karınlarını deşecekti. Bu korkunç, dehşet verici bir şeydi ve Tanrı'nın Amonluları yargılayacağı suç buydu.